Vahiy 4. bölüm 2. ayette o anda ruhun etkisinde kalarak gökte bir taht ve tahta oturan birini gördüm diyor. Hemen ya da o anda ifadesiyle çok kısa bir zaman diliminden söz edilir ki bu göğe alınmanın özelliklerinden birisidir. Elçi Paulus'un da söylediği gibi bir anda bir göz kırpmasında alınıp götürüleceğiz. 1. Korintliler 15. bölüm 51 ve 52. ayetler. Göz kırpma çok hızlı bir reflekstir. Bunu ölçenler saniyenin binde biri gibi bir sonuca varabilirler. Göğe alınmada işte böyle hızlı olmaktadır. Ruhun beni yönetimine almasıyla diyor, yani kutsal ruh Yuhanna'ya halen daha gelecekte olacakları göstermektedir. Bunu Yuhanna 16. bölüm 13. ayette de görmekteyiz. Gökte bir taht ve tahtın üzerinde oturan birini gördüm diyor. Taht önceden de oradaydı ama Yuhanna onu ilk göz görmektedir. Şimdi dikkatimiz asıl ilgi odağına yönelecektir. Taht Tanrı'nın evrensel yüceliğini ve yöneticiliğini simgelemektedir. Onun denetiminde kontrolde olduğunu gösterir. Evrenin yönetim merkezi Washington, Londra, Moskova ya da Berlin değil, cennettedir. Tanrı sözünde resmedilen budur. 11. mezmur 4. ayet. Rab kutsal tapınağındadır, onun tahtı göklerdedir, bütün insanları görür, herkesi sınar der. Ayrıca bu konuyla ilgili 47. mezmura, 97. mezmura, 103. mezmura ve Hezekiel 1. bölüm 26, 27 ve 28. ayetlere de bakmanızı öneririm. Bu Baba Tanrı'nın tahtıdır ve İsa onun sağında oturmaktadır. 110. mezmur 1. ayette Rab efendime ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur diyor der. Bununla ilgili İbraniler 1. bölüm 3. ayeti ve İbraniler 12. bölüm 2. ayeti okursanız yine durumu bu şekilde görürsünüz. Burada her şeyden sorumlu olan Rab İsa Mesih'tir. Artık lütuf tahtı yargı tahtına dönüşmektedir. Bu noktada topluluğun dünyadan alınmış olduğunu kesin olarak söyleyebilmemin bir dayanağı, bir nedeni de budur. Eğer Mesih bizim için dua ettiği yeri bırakıp yargılamaya başladığında topluluk halen yeryüzünde olmuş olsaydı, o topluluk için yanlış bir yerde bulunuyor olurdu. Vahiy 4. bölüm 3. ayette tahta oturanın yeşil ve kırmızı akik taşına benzer bir görünüşü vardı. Zümrüdü andıran bir gök kuşağı tahtı çevriliyordu der. Burada tüm gördüğümüz değerli taşlardaki gibi güzel renklerdir. Tanrı'nın resmini asla elde edemeyiz çünkü onun fotoğrafı çekilmedi. Dikkatimiz tahta oturana yönelir. O Baba Tanrıysa da bunun üçlü birlikte olan Tanrı'nın tahtı olduğu unutulmamalıdır. Yine de üçlü birliğin üç kişiliği burada ayırt edilir. 2 ve 5. ayetlerdeki kutsal ruh Tanrı, yani buradaki 3. ayetteki Baba Tanrı ve 5. bölümün 5. ayetindeki Oğul Tanrı. Böylece tahta oturan üçlü birlik bizlere aktarılır. Yuhanna tahta herhangi bir kişiliği ayırt edememiş, yalnızca değerli taşların parladığını görmüştür. Tahta oturanın yeşim taşına benzer bir görünüşü vardı diyor. Yeşim başkâhinin göğüslüğü üzerindeki son taştır. Bunu Mısır'dan çıkış 28. bölüm 20. ayette, yeni Yeruşalim'in temelindeki ve duvarındaki ilk taş olmasında Vahiy 21. bölüm 18. ve 19. ayetlerde görebiliriz. Mor renginin egemen olduğu çok renkli bir taştı. Bazıları onu elmasla özdeşleştirir. İsrail'in başkâhininin göğüslüğünde de bu vardı ve Yakup'un sağ elimin oğlu dediği küçük Benyamin'i temsil ediyordu. Belki de kastedilen Mesih'in göğe çıkıp babasının sağında oturmasıdır. Kırmızı akik yeni Yeruşalim'in temelindeki 6. taştır. Vahiy 21. bölüm 20. ayet bunu bize açıklar. Pliny adlı bir yorumcu onun Sart'ta bulunduğu için Sardine Stone diye adlandırıldığını öne sürer. Rengi ateş kırmızısıdır. Başkâhinin göğsündeki ilk taştı ve Yakup'tan ilk doğan olan Ruben'i simgelemekteydi. Mesih'te Tanrı'nın oğlu ve ölümden ilk doğandır. Gökkuşağı Yunanca yine çember gibi bir anlamı olan iris sözcüğünden gelir. Gökyüzü çok renkliyken buradaki zümrüt yeşildir. Tufandan sonra Tanrı'nın yeryüzüne tekrar bir tufan göndermeyeceğinin belirtisi olarak gökkuşağı ortaya çıkar. Yaratılış 9. bölüm 13, 14 ve 15. ayetlere göre. Burada büyük sıkıntıdan önce yargı için kullanılması tufanın bir daha ceza olarak verilmeyeceğini bizlere hatırlatmaktadır. Yeşil yeryüzünün rengidir. Burada ima Habakuk peygamberinki gibidir. Öfkende merhameti hatırla. Tanrı böyle bir şey yapmayacağını burada bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Vahiy 4. bölüm 4. ayete geldiğimizde 24 ihtiyarla karşılaşırız. 4. ayette şöyle yazar. Tahtın çevresinde 24 ayrı taht vardı. Bu tahtlara başlarında altın taşlar olan beyaz giysilere bürünmüş 24 ihtiyar oturmuştu. Bu ihtiyarların kim olduğuna ilişkin çok değişik fikirler öne sürülmektedir. İhtiyarlar için Yunanca'da prebuteros sözcüğü kullanılır ki presbiteryan sözcüğü de buradan gelmektedir. Bu bana presbiteryan kilisesinin pazar okulundan dönen küçük bir kızın öyküsünü anımsatır. Annesi ona hangi konuda konuştuklarını sorar. Kız cennet hakkında diye karşılık verir annesi. Ne anlattılar peki diye sorar. Kız da öğretmenimiz orada yalnızca 24 presbiteryenin bulunduğunu söyledi der. Aslında bu ihtiyarlar temsilciydi. İsrail'de ihtiyarların bulunduğunu ve ilk topluluklarda da onların tüm topluluğu temsil etmekte ve yönetmek üzere atandığını Titus 1. bölüm 5. ayete göre biliyoruz. Onların rolü Yuhanna'nın zamanındaki kişilerce bilinmekteydi. Bu 24 ihtiyar Pentekost gününden Rabbin ikinci gelişine dek olan tüm topluluğu temsil etmektedir. Dolayısıyla burada söz konusu olanın cennetteki topluluk olduğunu öğretsel ve kategorik olarak söylemem mümkündür. Okuduğumuz ayette söze edilen beyaz giysiler Mesih'in doğruluğunu simgeler. 2. Korintliler 5. bölüm 21. ayete göre. Altın taşlar ise topluluğun Mesih'le birlikte egemenlik süreceğini göstermektedir. 1. Korintliler 6. bölüm 3. ayete göre. Ayrıca bu taşlar Mesih'in yargı kürsüsü kurulduğunda ödül olarak da verilecektir. Yakup 1. bölüm 12. ayet, 1. Petrus 5. bölüm 4. ayet ve 2. Timoteus 4. bölüm 8. ayete göre. Vahiy 4. bölüm 5. ayette tahttan şimşekler çakıyor, uğultular, gök gürlemeleri işitiliyordu. Tahtın önünde alev alev yanan 7 meşale vardı. Bunlar Tanrı'nın 7 ruhudur der. Burada söz konusu olan şimdiki zamandır. Olay o sırada olmaktadır. Şimşekler, gök gürlemeleri çoğu kez fırtına öncesi olur ve fırtınanın şiddetini de gösterir. Bence burada yargı gününün yaklaştığı kastedilmektedir. Uğultular bunun gelişi güzel bir yargılama olmadığını ve tahta oturan tarafından yönlendirildiğini gösterir. Tanrı'nın 7 ruhu açıkça kutsal ruha işaret etmektedir. Şimdi de 4 canlı yaratıkla karşılaşırız. Vahiy 4. bölüm 6. ayet. Tahtın önünde billur gibi sanki camdan bir deniz vardı. Tahtın ortasında ve çevresinde önü ve arkası gözlerle kaplı 4 yaratık duruyordu der. Camdan ile deniz ile kastedilen görünüştür. Kullanılan maddenin cam olduğu sonucuna buradan varamayız. Bu denizin Tanrı'nın tahtının önünde olması bir kez daha vurgulanmak istenen merhamet değil yargı olduğuna işaret etmektedir. Bu deniz Tanrı'nın kutsallığını ve doğruluğunu temsil eder. İbraniler 12. bölüm 14. ayet ile Matta 5. bölüm 8. ayette bundan bahsetmektedir. 1. Selanikler 3. bölüm 13. ayette bize şu sözler söylenir. Öyle ki Rabbimiz İsa bütün kutsallarıyla geldiğinde babamız Tanrı'nın önünde kutsallıkta kusursuz olmanız için yüreklerinizi pekiştirin. Bu sakin deniz topluluğun rahata erdiğini göstermektedir. Artık yaşamın fırtınalarının kurbanı değillerdir. Dalgalı denizde boğuşmak sona ermiştir. 4 canlı yaratık Yunanca'da zoo sözcüğü ile ifade edilir ki bugün hayvanat bahçesi olarak bilinen zoo sözcüğü oradan gelmektedir. Vahşi bir yaratık olarak bunlar düşünülmemelidir. 13. bölümde vahşi bir canlı ile karşılaşacağız ancak bu farklı bir sözcükle ifade edilir. Vurgulanmak istenen vahşi olup olmadığı değil canlı olduğudur. Önü ve arkası gözlerle kaplı 4 canlı yaratık ile uyanık ve tetikte olma durumu ifade edilmektedir. Bunlar Hezekiel 1. bölüm 5. ayette ve 10. ayetteki keruvlar ve Yeşaya 6. bölüm 2 ve 3. ayetteki seraflara benzer. Vahiy 4. bölüm 7. ayette birinci yaratık aslana, ikincisi danaya benziyordu. Üçüncü yaratığın yüzü insan yüzü gibiydi. Dördüncü yaratık uçan bir kartalı andırıyordu der. Ben bu 4 canlıyı İncil'in ilk 4 bölümüyle özdeşleştiririm. Üzerinde tartışmalar olsa da kanımca doğru olan da budur. Birinci yaratık aslana benzer. İncil'in ilk bölümü Rab İsa'yı kral olarak resmeder. O kral olarak doğdu, yaşadı, öldü, dirildi ve yine kral olarak gelecektir. Matta da her yaptığını kral olarak yaptı. Tanrı'nın Yahuda soyunu aslana benzettiğini anımsayalım. Ayrıca yönetici kralın bu soydan geleceğini ve Şilo gelene dek krallığın Yahuda'dan ayrılmayacağı da Yaratılış 49. bölüm 9 ve 10. ayetlerde ve Vahiy 5. bölüm 5. ayetlerde bildirilmektedir. İkinci yaratık danaya benziyordu. Bu yük taşıyan evcilleştirilmiş hizmet hayvanıdır. İncil'in Markos bölümünde Mesih hizmetçi olarak resmedilir. Burada bir soy ağacı verilmez. Eğer çim biçmek ya da bulaşık yıkamak için birini tutarsanız ona annesini ya da babasını sormazsınız. Zaten bilseniz de bu sizin için çok bir şey ifade etmeyecektir. Onun yerine verilen işi yapıp yapmayacağını bilmek istersiniz. Markos Mesih'i hizmetkar olarak resmetmektedir. Üçüncü yaratığın yüzü insan yüzü gibiydi. İncil'in 3. bölümü yani Luka, Rab İsa'yı insanoğlu olarak betimler. Vurgulanan nokta onun insanlık yönüdür. Dördüncü yaratık uçan bir kartala benzer. Burada da Yuhanna bölümündeki gibi Mesih'in tanrılığı belirtilmektedir. Bu yaratıklar bir yorumcunun da belirttiği gibi hayvanlar dünyasında temsil etmektedir. Aslan, vahşi hayvanları, dana, evcil hayvanları, kartal, kuşların ve insan da tüm yaratılışın üstünde egemen oluşu temsil etmektedir. Burada balıklardan söz edilmediğine dikkat edin. Yeni göklerle yeni yeryüzü yaratıldığında denizler dolayısıyla da balıklar olmayacaktır. Sürüngenler ve başlangıçta günahı insan soyuna sokan yılan da orada olmayacaktır. Vahiy 4. bölüm 8. ayette 4 yaratığın her birinin 6'şar kanadı vardı. Yaratıkların her yanı, kanatlarının alt tarafı bile gözlerle kaplıydı. Gece gündüz durup dinlenmeden şöyle diyorlardı. Kutsal, kutsal, kutsaldır. Her şeye gücü yeten Rab Tanrı var olmuş, var olan ve gelecek olan. Buradaki 6 kanat Yeşaya 6. bölüm 2. ayetteki seraflara karşılık gelir. Vardı yerine var denilebilir çünkü bu şu anda da olmaktadır. Durup dinlenmeden kutsal, kutsal, kutsaldır. Gücü her şeye yeten Rab Tanrı demektedirler. Burası Yeşaya 6. bölüm 3. ayetteki seraflarla aynı nakaratı tekrarlar. Var olmuş, var olan ve var olacak olan Mesih'e göndermede bulunmaktadır. Bu kitabın en başında kendisini şöyle ifade eder. Vahiy 1. bölüm 8. ayet. Var olan, var olmuş ve gelecek olan. Her şeye gücü yeten Rab Tanrı. Alfa ve Omega benim diyor. O bizimle kendini özdeş kılmıştır ve böyle ayetlerde tartışmaya gerek yok. Vahiy 4. bölüm 9, 10 ve 11. ayetlerde şöyle yazar. Yaratıklar tahta oturanı, sonsuzluklar boyunca yaşayanı yüceltip ona saygı ve şükran sundukça, 24 ihtiyar tahta oturanın, sonsuzluklar boyunca yaşayanın önünde yere kapanarak ona tapınıyorlar, taşlarını tahtın önüne koyarak şöyle diyorlar. Rabbimiz ve Tanrımız, yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın. Çünkü her şeyi sen yarattın. Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu. Cennette gördüğümüz tapınmalar içinde ilk olarak göze çarpan budur. Başka bir deyişle hamd etme ve yüceltme cennette Tanrı'nın yaratıklarının sonsuza dek yapacağı şeydir. Yaratık üçlü birliğe sahip olan yaratıcı Tanrısına tapınmaktadır. Kutsal, kutsal, kutsal. Cennetteki aktivite tapınmadır. Hazırlayıp da uzun süre kullanmadığım bir vaazımın başlığı şöyleydi. Niçin cennete gitmek istiyorsunuz? Bazıları cennetten söz eden herkesin cennete gidemeyeceğini söyler. Neden cennete gitmek istiyorsunuz? Cehennemi özlemek için mi? Bence orada epeyce yüzümüz kızaracak. Tanrı'ya ve Rab İsa Mesih'e tapınmak çok yüce bir şeydir. Eğer dünyadakiyken tapınmadan bir zevk almıyor ve yüreğinizin arzularını Rab'be anlatmak sizi ilgilendirmiyorsa cennete gidip ne yapacaksınız ki? Orada zamanımızın çoğu ona tapınmakla geçecek. Taşlarını tahtın önüne atarak diyorlar. Topluluktaki taşlar itaat ve tapınma göstergesi olarak İsa'nın ayaklarının önüne serilir. Sanıyorum onun huzurunda taşlı olarak bulunmak utanmamıza yol açacaktır. Birçok kişi orada kendisini bir tacın beklediğinden söz eder. Taç verilse bile bir süre onu taktıktan sonra utanmaya başlarız. Taş takmakla ne yapmış oluruz? Orada değerli olan yalnızca Rab İsa Mesih'tir. Bu nedenle tacımızı onun ayaklarının önüne bırakacağız. Çünkü her şeyi sen yarattın diyor. Dr. Verwoerd, İsa Mesih'in esinlemesi adlı harika kitabında önemli olduğunu düşündüğüm bir konuya dikkatimizi çeker. Yaşayan canlılar tahta oturana onur ve yücelik sunmaktadır. Onlar ona kimliğinden ötürü tapınmaktadırlar ancak topluluğu temsil eden 24 ihtiyar ona yaptıklarından dolayı tapınmaktadır. Burada ona yaratıcı, her şeyi yaratan olduğundan ötürü taparlar. Yani topluluk Tanrı'nın yarattığı bu küçük dünyadan çıkmakta ve bu dünyayı yarattığından ötürü ona tapınmaktadır. Yaratılış 1. bölüm 1. ayet doğrudur ve topluluk buna inanmaktadır. Hepsi senin isteğine yaratılıp var oldu. Tanrı'nın bu dünyayı yaratmasının nedeni bunun onun plan ve amacına uygun olmasıydı. Onun yaptıkları ve bu evren hakkında birçok şeyi anlamıyorum. Ancak onun tarafından o istediği için yaratıldığını biliyorum. Kontrolü elinde tutan odur ve bu dünyayı yarattığı için ona tapınmamız gerekir. Bunu yaptığı ve beni de yarattığı için memnunum. Beni tümüyle unutabilirdi ama unutmayıp amacına uygun şekilde yarattı.
Vahiy 5. bölümde de cennette Mesih'le birlikte olan topluluğu görmekteyiz. Öyle inanıyorum ki nereye gideceğimizi gözden geçirmek için burada biraz durmak iyi olacaktır. Bir şey alırken, bir şeye karar verirken insan ne aldığını bilmek ister. Cennete gidiyorsanız orası hakkında bilgi edinmeniz gerekir ve bu bölüm ise bu konuyla ilgilidir. 4 ve 5. bölümlerde topluluğun Mesih'le birlikte cennette olduğunu görüyoruz. Rab İsa Mesih öğrencilerine Yuhanna 14. bölüm 2 ve 3. ayetlerde şöyle söyledi. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Biz de onunla birlikte olacağız bu ayete göre. Vahiy 5. bölüm cennetle ilgili dedim ve büyük sıkıntı döneminin olaylarından söz eder. Topluluk cennette onunla birlikte olduğuna göre yeryüzünde büyük sıkıntıdan geçmesi beklenemezdi. 4. bölüm taht ile ilgiliydi. 5. bölüm ise İsa Mesih'i temsil eden kuzu ve aslandan söz eder. O tahttaki kuzudur, yüce ve kurtarıcı olandır. Bu bölümü izleyen tüm olayların tek egemeni odur. Bunu aklımızdan çıkartmamamız gerekir. 7 mühürlü tomardan bahsedilir aynı zamanda Vahiy 5. bölüm 1. ayette. Tahta oturanın sağ elinde iki yanında yazılı 7 mühürle mühürlenmiş bir tomar gördüm der ayet. Aslında ayet bağlaç ile başlar ki bu da bize bundan önce başka bir şeyin olmuş olması gerektiğini göstermektedir. Bu bizi 4. bölüme bağlayan bağ olmaktadır. Gördüm diyor. Demek ki Yuhanna olayları görmüştür ve tanıklık eder. Birisi bir süre önce mektubunda bana sık sık şu ifadeleri kullandığımı anımsattı. Çok güzel bir resim değil mi? Sizin de durumunuz buna benziyor mu? Bu sözleri sık sık kullandığımın farkında değildim. Tanrı sözünde özellikle Vahiy bölümünde gerekli bağlantıları kurmak için tüm dikkatimizi sarf etmemiz gerekir. Yuhanna hem görmekte ve hem de işitmektedir. Bu nedenle kutsal sözü iyi anlayabilmek için hem görmek hem de işitmek gerekir. Tanrı sözü tüm duygularımızı içermelidir, hatta tat ve kokuyu bile içine almalıdır. Örneğin, Vahiy kitabının bazı yerlerinde ateş ve kükürdün kokusunu bile hissedebiliriz. Burada Baba Tanrı'nın elinde 7 mühürlü sıkıca katlanmış bir tomar bulunur. Bazı kilise babalarından Augustus gibi, Vespasian gibi vasiyetlerinde görürüz. Roma yasalarına göre bir vasiyetin 7 kez mühürlenmesi gerektiği belirtilir. Bunu bilmek ilginç olsa da Vahiy'de geçen 7 yalnızca Roma İmparatorluğu'nun yasal düzenlemeleriyle ilgili değildir. Yorumcu Godet bu tomarın 7 antlaşma olduğunu düşünmektedir. Bazıları ise bu tomarın yargı kitabı olduğunu söyler. Walter Scott, Tanrı'nın amacının ve dünya ile ilgili öğretilerinin açıklanışıdır der bu tomar için. Doktor Harry'nin düşüncesine göre bu tomara bir ad vermemek daha doğrudur. Çünkü bu dünyaya ait bir tapu senedidir. İsrailoğulları tutsak düştüğünde Yeremya'nın hizmetçisini gönderip bir yer ile tapusunu almasını, çünkü ileride onların oraya geri döneceğine dair Tanrı vaadi olduğunu söylediğini Yeremya 32. bölüm 6 ile 15. ayetlere göre anımsayın. Yeryüzünün tapusu kimin elindedir? Sadece Rab İsa'nın. Daniel 7. bölüm 13 ve 14. ayetlerde şu şaşırtıcı bildiriyi okuruz. Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi. Onun önüne getirildi. Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek, sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. Kanımca burada Rab İsa'ya verilen yine içinde bulunup yaşadığımız dünyadır. Onu o yarattı, o kurtardı ve bu dünya ona aittir. Vahiy kitabını anlamak için bilmemiz gereken bir diğer kitap olan Zekeriya ise Zekeriya 1. bölüm 1, 2 ve 3. ayetlerde şöyle yazar. Darius'un krallığının 2. yılının 8. ayında Rab İddo oğlu, Berekya oğlu, peygamber Zekeriya aracılığıyla şöyle seslendi. Rab atalarınıza çok öfkelendi. Bu nedenle halka de ki, her şeye egemen Rab bana dönün, ben de size dönerim diyor. Burada uçmakta olan tomar ile Vahiy'deki tomar aynıdır. Bazıları 10 emrin bu tomarda olduğunu ve dünyanın bu emirlerle yargılanacağını öne sürer. Ben bundan bu kadar da emin değilim. Bu tomarın ne olduğu konusunda birçok öneri ileri sürülmüştür ve bu konuda çok kesin konuşmak neredeyse olanaksızdır. Bana bu tomarın Tanrı'nın İsrail'le yeni antlaşmasını temsil ettiği düşüncesi diğerlerinden daha mantıklı görünüyor. Tanrı bu antlaşmaya birçok yerde değinmektedir. Yeremya 31. bölüm 31, 32 ve 33. ayetler buna iyi bir örnektir ve şöyle der. İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor diyor Rab. Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur diyor Rab. Yasamı işlerine yerleştirecek, yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak. Elçi Paulus da Romalılar 11. bölüm 26 ve 27. ayetlerde şöyle der. Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi. Kurtarıcı Siyon'dan gelecek, Yakup'un soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak. Onların günahlarını kaldıracağım zaman kendileriyle yapacağım antlaşma budur. Bu doğrultuda İbraniler 10. bölüm 16. ayette ise Rab o günlerden sonra onlarla yapacağım antlaşma şudur. Yasalarımı yüreklerine koyacağım, zihinlerine yazacağım der. Yeremya'nın sözünü ettiği de buydu. Ve yazar İbraniler 10. bölüm 17 ve 18. ayetlerde şöyle devam eder. Sonra şunu ekliyor. Onların günahlarını ve suçlarını artık anmayacağım. Bunların bağışlanması durumunda artık günah için sunuya gerek yoktur. Tanrı'nın İsrail'e yaptığı eski antlaşma insana dayanmaktaydı. On emir yap diye buyurmaktaydı. Zayıf insana dayanmaktaydı ve sonuçta da başarısız oldu. Aslında on emir ya da Tanrı'nın yasası ile ilgili herhangi bir yanlış şey yoktur. Yani Tanrı'nın yasasında bir hata, bir kusur bulunmaz. Sorun insandaydı. Aynı şey Adem bahçesinde de oldu. Birçokları meyvede ya da ağaçta bir anormallik olduğunu düşündü. Bence meyvenin diğerlerinden bir farkı yoktu. Sorun ağacın meyvesinde değil, aşağıdaki çifteydi. Yani Adem ile Havva'daydı. Yeni antlaşma Rab İsa Mesih'e dayanmaktadır. Vahiy 5. bölüm 2. ayette, yüksek sesle tomarı açmaya, mühürlerini çözmeye kim layıktır diye seslenen güçlü bir melek de gördüm der. Bu dünyada söz sahibi olan kimdir, kim yönetir? Adaleti ve doğruluğu kim sağlayabilir? Demokratlar mı, cumhuriyetçiler mi, sağcılar mı, solcular mı yoksa bir diğer grup mu? Herhangi bir yönetim şeklinin bunu sağlayabileceğine inanıyor musunuz? Birleşmiş Milletler bunu yapabilir mi? Eminim ki artık insanların kendi sorunlarını çözemeyeceğini anlamışızdır. Tanrı sözü de bunu açıkça ifade eder. Güçlü bir melek vardır ve yüksek sesle konuşmaktadır. Bu antlaşmayı etkili kılmak için gereken güçle konuşur. Vahiy 5. bölüm 3. ayette ama ne gökte, ne yeryüzünde, ne de yer altında tomara açıp içine bakabilecek kimse yoktu der. Adem'in soyundan olup bu kitabı açıp yeryüzünün sorumluluğunu üstlenebilecek kimse yoktur. Çok sayıda insan bunu gerçekleştirmeye çalıştı. Adem günah yüzünden gücünü yitirdi. Musa yasayı hem veren hem de çiğneyen konumdaydı. Davut ve soyu da başarısızlığa uğradı. Bugün de dahil olmak üzere Adem'in soyundan kimse bunu yapamamaktadır. Yüce bir yöneticinin aynı zamanda insanlığı kurtaran da olması gereklidir ki bunu başaran tek kişi İsa Mesih olmuştur. Adem de çocukları da bunu başaramaz. Şeytan da bunu başaramadı. Sorulması gereken bu güce kimin sahip olduğudur.